Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi senden.
İyilik benden de. Bir İstanbul'a gidip gelmem gerekti 10 gün iş için. Sen ne yaptın?
Ya abi ben de ne yapayım? Hafta sonu ben de Belgrad'a gittim kız arkadaşımla. Biraz yorgunluk oldu. İstanbul üzerinden gitmeye karar verdik. Aktarma falan mevzuları. Biraz ekonomi yapalım dedik falan. Arabayla İstanbul'a gidip oradan Belgrad'a uçalım dedik. Ama tabii derken de
Ekonomiyi cüzdandan yaptık, ömrümüzden yedik diyorsun.
Hayır. Giderken de dönerken de 12'şer saat. Birlikte gittiğin zaman sohbet muhabbet falan zaman geçiyor da yorgunluk oluyor abi ister istemez. Bir de benim biliyorsun öyle çok aşırı bir seyahat pratiğim fazla yok. O yüzden de çabuk yoruluyorum. Şu havalimanı mevzuları beni bir tık yoruyor abi. Yani girdin çıktın ettin işte kontroller bilmem ne. Hani şu AVM gezince yorulma muhabbeti var ya işte yok statik elektrik falan. O havalimanında da var tabii ister istemez. Bir de İstanbul Havalimanı da gereksiz büyük ve içinde kilometrelerce yol yürüyorsun bir kapıyı bulabilmek için falan. Ama Belgrad kısmı çok güzeldi.
Biz bir de çalışırken de çok seyahatli çalıştık ya bir dönem. Onun da getirdiği bana mesela şimdi bir yerden bir yere gitmek işkence gibi geliyor.
Tabii. Senin bir ara şeydi ya. Sen bavulla yaşıyordun ben hatırlıyorum yani.
Evet, kaplumbağa gibi geziyordum. Bu sen de
Aynen.
öyle ilaç bir mestili gibi arabayla bir oraya bir buraya.
Ha ya evet yani o mevzusu. Ya ama yani hani konaklamalı olmayınca beni çok bozmuyor. Ya araba kullanmak da beni çok bozmuyor da. Bu işte bir prosedürler ve aktarmadan da mesela hiç hoşlanmam abi. Yani bir şeyden binip ondan inip tekrar başka bir şey beklemek, ona binmek falan ne bileyim ben. İstiyorum herhalde yani böyle stabil olup uzun sürecekse de sürsün. Otobüste top kek yiyip orada dandik bir film izlemek anladın mı? Benim olayım o galiba. Mümkünse ekspres gidelim. Ben onu seviyorum ya. Neyse. Abi kısmı tabii komik oluyor birazcık. Zaten biliyorsun İzmir Havalimanı da ufak bir havalimanı. Oradan İstanbul'a gidince birden böyle köyden indim şehre. Sonra Nikola Tesla'ya inince orası da gayet küçük. Ama mesela o andan itibaren olan şeylere baktığında işte İstanbul'a nazaran çok daha medeniyet var gibi hissettirdi bana. Bugün gurbetçi muhabbeti yapacağım oğlum bitti. Turşumu aldım geldim hiç beni durdurma şu anda. Az yer gören bir insan olarak gördüğüm yeri uzun uzun anlatacağım ki çok yer görmüş gibi algılansın diye. Böyle bir taktiğim var. Neyse ya bir kere abi artısıyla eksisiyle düşünürsem ilk anda havalimanına girdiğin andan itibaren ki işte güvenlik kontrolü mevzusu, pasaport kontrolü falan filan. Onları yaparken maalesef birazcık artık mizaçla ilgili mi? Sevmiyorlar mı diyeceğim ama yani herkes aynı davrandıklarını gördüm. Kendileri dışında kimseyi sevmiyor kuvvetle muhtemelen bunlar. Ama kendi aralarında da sohbet ederlerken böyle kavga ediyor gibiler hep yani. Böyle soğuk yaratılışlı insanlar. Gerçekten mizaçları falan sert. Hani bizde eskiler suratsız der ya biraz öyle. Dolayısıyla bir şekilde biraz yabancı hissettiriyor yani. Şimdi bu bir gerçek. Ki ben bu arada bir şeyi de çok sevmem yani. Aşırı hoş geldiniz tripleri böyle sıcakkanlı hareketler falan yani yılışık yılışık mevzuları onları da sevmem. Ama bu biraz fazla geldi.
Ha, sen oradaki pasaport kontrolden mi bahsediyorsun?
Oradan itibaren yani. Pasaport kontrol değil sadece ya. Yani bir şekilde deskteki de temizlik görevlisi de polisi de hepsinde bir suratsızlık var yani. Hani neden geldiniz der gibi. Neyse ben onu havalimanından sonra değişir sanıyordum ama şehirde de böyle bir şey var. Yani kafede, restoranda, meydanda ya bir şekilde bir sert bir mizaç ve soğukluk var yani. Neyse.
Güler yüzlü değiller mi? Karadağ'da mesela çok güler yüzlülerdi.
Ya yok be ben Karadağ'da da öyle bir çok bir güler yüzlü olduklarını düşünmedim de yani örnekler oluyor. İnsan o sırada herhalde bir böyle bir hani tersine alışınca diğer türlü olan biraz daha güzel geliyor da olabilir. Bilmiyorum ki. Ya şimdi bu çok genel konuşuyoruz elbette.
Tabii canım.
Türkiye'de de yani hani çık sokağa abi gir farklı farklı dükkanlara günaydın dersin biri cevap verir öbürü vermez. İşte kolay gelsin dersin biri verir öbürü vermez. Ya da sohbet edersin birisi karşı bir şey söyler diğeri sohbet etmeye çalışınca pişman eder. O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum ama hani mizaç olarak öyle. Gerçi sen de burada Slavları iyi biliyorsun yani Ukrayna'da vakit geçirdin Rusya'da geçirdin falan. Karadağ'da zaten bayağı bir geçirdin.
Geçirdim. Ya evet, benim denk geldiklerim belki de yani işte bu tesadüf de olabilir. Genellikle çok güler yüzlülerdi. Bir kafeye oturuyorsun, bir restorana oturuyorsun. Tabii hep turistik şeyler ama marketlerde bile hele de dil konusunda bir problem olduğu zaman iletişim iletişim kurmakta zorlandığım zaman bile hep güler yüzlülerdi. İşte bir çakmak alıyorsun, bir şeker alıyorsun, bir su alıyorsun. Onda bile hep bir güler yüz vardı oralarda. Ukrayna'da daha Nemrutlardı diyeyim. Orada çünkü seni anlamak da istemiyor. Mesela Karadağ'da daha şeydi. Seni anlamaya çalışıyor insanlar. Aynı dili konuşmuyorsunuz. Ukrayna'da hiç öyle bir çaba, Fransızlar gibilerdi. Çok rahatsız etmişti o beni. Bizim Türkiye tabii çok özel bir durum. Türkiye'de 2000'lerin başından başlayan inanılmaz bir turizm yatırımı var. Bu yatırımın içinde çok ciddi de bir iş gücünün eğitilmesi durumu var. Dolayısıyla hizmet sektörü bizdeki o anlamda dünyanın en iyilerinden biri. Şu anda hala daha. İş gereği çok da fazla yabancı insanla çalışıyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani İstanbul'da havalimanına indiğimizden itibaren Van'a da gitse, Diyarbakır'a da gitse, Urfa'ya da gitse, Trabzon'a da gitse, Antalya'ya da gitse ortalamanın çok üstünde bir hizmet kalitesi var diyorlar. Bu insanların güler yüzlülüğünden başlayarak da.
Yani Karadağ biraz daha sonuçta turistik bir yer. Aslında bir sahil kasabası mantığıyla bakıyor muhtemelen insanlar ve o yüzden de onların turiste ciddi ihtiyacı var. Yani bir de zaten potansiyel olarak da baktığında çok sınırlı olduğu için insanların çoğu yani turizm ve turizme bağlı diğer sektörlerden para kazandığı için normal standart çalışıp da işte asgari ücret falan alanların durumu bir tık sıkıntılıymış. Yani zaten şey gelirler bayağı düşükmüş.
Ülke zaten
biraz belki
kara para üzerine.
Aynen.
Ülkenin ekonomisi olduğu için.
Aynen. 5 tane şey varmış. Benzetmek gibi olmasın. 5 tane aile varmış orada da. Bu işleri getiren. Neyse. Ama şeyde Belgrad'da mesela yani normal şehir mantığıyla hareket ediyorlar ama bana çok şey gibi hissettirmedi mesela. Yani turistik bir yer. Hani turizm bizim için önemli gibi hissettirmedi. Bu arada şehrin içindeki müzelerde bile mesela İngilizce levha bulamıyorsun abi. Mekanlarda falan menü üzerinde bile bazılarında yok. Bazılarında var ama hani cephede yazı olarak şey olarak İngilizce bir şey yok yani. Hani işte Sırpça bilmiyorsan zorlanıyorsun yani. Bariz zorlanıyorsun.
Biraz da tepki de var orada, o yüzden o da.
Bence de. Karadağ'da mesela zaten buraya daha çok yabancılar geliyor diye bir düşünce var. Öbür tarafta sanki buraya pek yabancılar gelmese iyi olur gibi bir durum var. Ben öyle algıladım yani.
Abi 99'da NATO'nun Yugoslavya'yı bombalayıp parçalaması hikayesi var ya. Hı hı. Canını okumuşlar Sırbistan. O bombalama sırasında. Belgrad'ın da canını okumuş. İnanılmaz bir tepki var orada İngilizlere ve Amerikalılara. Dolayısıyla o İngilizce yazılar, tabelalar bana biraz öyleymiş gibi geliyor.
Olabilir. Bu arada şeyi tutmuşlar yani korumuşlar.
Karadağ'da da mesela işte NATO üsleri var. Dolayısıyla orada İngilizce seve seve diyelim olacak yani.
Şey, Milli Savunma Bakanlığı binasına bomba gelmiş. Bir de etrafındaki işte birkaç tane şeye binaya. Mesela o binaları o şekilde de korumuşlar. Harabe gibi duruyor. Yani bu savaş anısı.
Oraya şimdi Trump Kule yapacakmış. Yeni okudum onu da.
Öyle miymiş?
Evet.
Harbi mi?
Evet, bu hafta öyle bir haber okudum.
O meydan da şey yani diğer yapılar da böyle benim çok hoşuma gitti. Video falan da çektim hatta. Yani çok güzel zaten tarihi yapılar var da. Enteresan bir meydan orası. Yani dört tarafında farklı farklı yapılar var. Dediğim gibi bir kısmı yıkıntı gibi. Söylediğin şey bayağı iddialı bir şey ya. Bilmiyorum ki. Yani öyle bir şeye derler mi?
Tartışma var yani. Hani Trump'ın yapmasına itirazı olanlar var. Trump tamam gelsin burada bir şeyler yapsın ama o bina olmaz. Yani. Orası olmaz. O bina başka bir şeyin sembolü. Oraya da aynen. Trump bina yaparsa iyice canına okunacak falan diye. Hı-hı. Tabii çok enteresan bir tarihi var Belgrad'ın. Yani Avrupa'nın en eski yerleşimlerinden biri galiba. Ve inanılmaz bir savaş ve yıkım görüyor abi. 115 tane savaş geçirmiş. 44 kere dümdüz olmuş abi şehir. 44 kere yeniden inşa etmişler.
Vay be.
Muazzam bir şey yani. Keltlerden başlayıp Keltler, Yunanlar, Romalılar.
Çok merkezi bir noktadı da birazcık da oradan.
Osmanlılar, Atilla ile Hunlar, Trakyalılar, Bulgarlar, İtalyanlar, Almanlar, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Önüne gelen bir dümdüz etmiş orayı. İşgal etmiş.
Ya bir de şey yani iki tane mevzudan dolayı aslında bir genel olarak da insanların bakışı anlamında bir şey var. Yani herkes detay bilmiyor zaten de. Bir tanesi bu Birinci Dünya Savaşı'nın işte çıkış sebepleri olarak böyle ilk konuşulan şey işte Avusturya Macaristan Arşidükü Ferdinand'a bir Sırbın suikast düzenlemesi diye başlar ya orada hani tarih kitaplarındaki mevzu.
Sonra da Avusturya Macaristan'ın burayı işgal etmesiyle devam eder.
Gibi yani hani zaten işte yani İngiltere, Rusya ve işte o zamanki Prusya'nın arka plandaki mevzuları böyle çok fazla konuşulmaz da başta işte bir Sırp denir ya.
Magazin abi
Şimdi
işte.
aynen öyle. Şimdi sonrasında da o senin söylediğin 99'daki mevzudan önce de Sırpların Saraybosna'da yaptığı mevzulardan kaynaklı olan bir nefret de var, özellikle işte Türk halkında. Tabii dünyanın geri kalanı o mevzulara nasıl bakıyor bilmiyorum ama Balkanlar'da çok ciddi bir şey etkisi yaratmıştı, hatırlıyorum yani, ben canlı olarak da hatırlıyorum sonuçta. 95'teydi yanlış hatırlamıyorsam o mevzu. Dolayısıyla da imaj anlamında bir negatif bir şey de var sanki. Bir de işte spor müsabakalarında özellikle basketbol konusunda Sırplar şeydir her zaman. Hani futbolda, voleybolda falan da ilerdir ama basketbol özellikle onlar için önemlidir. İşte bunların maçlarında hep bir mevzular çıkar, bir kavgalar çıkar. Çok ateşli bir taraftar grubu, hep böyle bir şeyler, milliyetçilik, bir çetnik selamları, bir şeyler böyle vardır bir mevzu. Dolayısıyla da yani Avrupa'nın farklı bölgelerinde
Djokovic de Sırp değil mi?
tabii tabii Novak
Tenis.
Djokovic işte. Tabii tabii Sırp. Zaten onun da şeyleri var. Çok yerde hediyelik eşya bilmem ne falan. Mesela onu da pek sevmem ben. Yani şey, adam hani bir şekilde sempatik olmaya kalktığı anda bile sempatik olamayan bir adam gibi gelir hep bana.
Ama
Bir de
sporcu
böyle.
olarak da inanılmaz bir sporcu.
Aa tabii canım, tartışmasız. Ya ve bu arada sonradan da baya böyle bir vakıf mevzuları, belli öğrencilerin yetiştirilmesi falan gibi mevzularla alakalı da pek bir şeyler yapıyor. Ama zaten kendilerine has karakteristik özellikler anlamında bir, ya belki de biz öyle alışmadığımız için bilmiyorum ama bir şey var. Bir, yani bir sertlik var. Burada şey mevzusu benim çok dikkatimi çekti abi. Ya sonuçta tabii ki tarihi bir şehir olduğu için de elbette yapısal olarak da bir tarih her yerden buram buram kokuyor. Ama bunların bir şekilde yeni modern yapılarla entegrasyonunu hususi sanki böyle çok düşünmüşler gibi değil ama bir şekilde de hani canı isteyene canının istediğini yapmasına izin vermemişler. Yani şey yok. Böyle inanılmaz bir restorasyon kafası, bir şehri hani bir yandan koruyalım bir yandan yenileyelim, biliyorsun bizim öyle bir dersimiz vardı ya, şehir yenileme koruma muhabbeti. Öyle bir büyük bir çaba görmüyorsun ama bir şekilde o tahribata da herhalde izin vermemişler ki, ya da yani insanlar genel olarak bilinç seviyesi olarak zaten bu kafada oldukları için hani buna hiç yeltenmemişler de olabilir. Şimdi o kısmı bilmiyorum, ben sonucuna bakıyorum. Hani bizdeki şey kafası var ya, dur binayı yenileyelim, böyle pırıl pırıl yapalım o tarihi bina falan muhabbeti var ya, seramikle kaplayalım gerekirse, oh toz da tutmaz muhabbeti var ya, yok abi, leş gibi yani, bayağı bildiğin cephe olarak baktığında hani basınçlı su sıksan leş gibi su, siyah su akacak, kir akacak binaları bile adamlar bir şekilde dokunmayalım demişler ve o garip bir hoş bir yaşanmışlık duygusu oluşturuyor yani sokaklarda falan gezerken o bina cepheleri falan.
Abi şimdi o senin görsel olarak kötüymüş gibi görünüyor dediğin binalar onlar için aslında çok kıymetli.
Yok kötü görünmüyor zaten. Ben çok hoşuma gidiyor. Bizde olsa diyorum.
Bir sürü insanın kötü gördüğü anlamında söylüyorum.
Ha,
O yüzden
yoksa benim
kötüymüş
çok
gibi dedim.
hoşuma
Yoksa
gitti.
sen kötü dedin diye demiyorum. O binalar onlar için çok kıymetli. Bir mimari eleştiri de vardı. Belgrad'la ilgili akademik bir yazı. Eskilerden, 1920'lerden filan bir yazarından alıntı yapmış. Orada diyor ki, bütün evler gecekondu gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasını anlatıyor. Öyle bir yıkım olmuş ki Birinci Dünya Savaşı'nda orada. Artık iki tane direk bulan dikmiş, üzerine de bir tane şey tente gelmiş. Ev diye bunda yaşıyorlardı. %70'inde evlerin su yok, tuvalet yok. %90'ı o dönemin koşullarına göre bile yaşanabilir değil. Sağlıksız koşullar. Ama şeyi söylemiş, çok çalışkanlar, acayip çalışıyorlar diye yazıyor. Arkasından abi İkinci Dünya Savaşı geliyor, bir yıkım daha. Yani zaten işte o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'yı kuruyorlar. Komünist olmalarıyla da beraber herhalde şeyi söylüyorlar. Yani burası Avrupa'nın da moderniteyi ve fütürizmi sembolize eden bir şehir olacak Belgrad diyorlar. Öyle bir vizyonu var Belgrad'ın 1950'de. Onun üzerine o büyük Sovyet yapıları vardır ya hani hep konuşulan. O aslında İngilizlerin ve Corbusier'in icat ettiği bir şeydir. Ona brutal mimari diyorlar. O brutal mimari de işte mümkün olduğu kadar geometrik formlar olsun yapılar. Mümkün olduğu kadar da işte boya kullanmayalım.
Ham bir şekilde bırakalım.
Ham bir şekilde bırakalım onu. İşte tuğla ise tuğlası kalsın. Üstüne sıva yapmayalım. Betonsa beton görünsün. Dolayısıyla onların aslında gurur duyduğu, övündüğü ve tarihlerini de sembolize eden bir şey bir yandan. O yüzden de koruyorlardır diye tahmin ediyorum.
Evet ama o söylediğim brutal mimari örneklerinden ziyade ziyade hem doğal taşın kullanıldığı ve cephesinde ayrı silmelerin, sövelerin olduğu, ufak tefek heykellerin olduğu, böyle bayağı bildiğin tarihi binalardan bahsediyorum ve bunlardan inanılmaz çok var. Yani her sokakta 3-4 tane, 3-4 tane, yani meydanlarda, şeyde ya asıl şehrin merkezi kısmında falan da çok fazla var. Ve o tarihi binaların aralarında bazıları inanılmaz büyük. Yani yekpare olarak aşırı büyük. Yani az önce söylediğin brutal mimarinin hani boyut olarak karşılığını veren ama şey olarak, estetik olarak onlardan çok daha iyi yapılar var. Senin dediklerin gibi der de var tabii bu arada. Yani o şekildekiler de var ama
dönem dönem işte, yani 20'den
aynen,
sonra bir şey inşa ediyorlar. Bombalanıyor.
Tabii tabii.
Yarısı yıkılıyor, yarısı kalıyor. Bir daha
tabii,
inşa ediyorlar.
Tabii tabii, aynen öyle. Yani İstanbul'u düşünsene abi, kaç yüz senelik bir şey, mimari tarih var orada bakıldığında. Bunlarda da bir şekilde dönem dönem şey var ama.
Belgrad 6000 yıllık bir şehir abi.
Yani.
Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri.
Aynen. O yüzden de ya bana sorarsan mimari olarak böyle tatmin edici bir şeyi, görüntü var yani. O şeyi hissediyorsun. Yani sağa sola baka baka yürüme mevzusu, bir yerden sonra sürekli o şekilde yürümeye başlıyorsun. Hatta dur ya önüme bakayım, bir yere çarpmayayım falan oluyorsun. Bu benim çok hoşuma gitti tabii doğal olarak. Abi bu organik dokuyu korurken bir yandan mekanları o organik dokuya çok güzel entegre etmişler. Yani birkaç basamakla inip de böyle hani başlangıçta cephe olarak inanılmaz alçak, belki böyle 2-2,5 metre cephesi olan, yükseklikten bahsediyorum. En olarak da belki 4 metre, 3 metre falan cephesi olan, ya burası nedir diye böyle yukarıdan camdan böyle bakıp da aşağıda böyle kocaman büyüyen çok fazla mekan var. O da çok hoşuma gitti. Ve hep böyle bir hani sürprizli, bir gizemli bir hava var yani. Aa burada ne varmış diye baktırıyor sana. Bizdekinin tam tersi. Hani bizde de böyle bakarsın aşırı bir cephe bilmem ne, içeri girersin içerisi kötüdür ya. Hani böyle dandik dundik ya da böyle aşırı gösterişli sandalyeler, masalar, leş bir beyaz ışık falan görürsün ya bazı yerlerde. Ameliyathane gibi. Burada da tam tersi. Cepheler hiç öyle çok gösterişli falan değil. Ya da daha doğrusu şey değil yani. Bunun için zorlamamışlar. Bina neyi emrediyorsa ona göre yapmışlar. Bunu değiştirmek için bir ekstra bir çaba sarf etmemişler. Ama iç kısımlarda hatta beni şaşırtacak seviyede bir malzeme kullanımı bilgisi var gibi geldi. Yani doğal malzemeleri birbirleriyle çok güzel meçlemişler. Yer kaplamasıyla duvar kaplaması, işte tavandaki ufak tefek işte karton piyer detaylarıyla, işte barda kullandıkları malzeme falan gibi, işte sandalyelerle masaların birlikteliği, işte aydınlatma elemanlarını kullanış biçimi falan, bilmiyorum, bana çok böyle şey geldi yani, düşündüğümden çok daha iyi geldi. Ya elbette artık hani bunları senin oturup hususi o malzeme bilgisine sahip olmana ihtiyaç kalmadan, tabii ki artık hani başta internet olmak üzere pek çok kaynaktan aslında bir şeyleri kopyalaman bile mümkün. Dolayısıyla da sen her şeyi kendin karar vermek ve ya bunu buraya koyarsam nasıl olacak, bunun bilgisini bilmek zorunda da değilsin artık. 10 tane farklı kafe şeyi aç, birini bir yerden al, aydınlatmasını bir yerden al, biraz da zevk sahibi. Sen zaten çözüyorsun. Herhalde buna ben bir şekilde şey kalmışım ya, muhtaç kalmış, yoksun kalmışım bundan yani.
Bizde estetik diye bir şey hiç olmadığı için.
Kalmadı yani. Yani eskiden öyle değildi ama şu anda hani bina cephesinden başlayarak, hangi programda konuşmuştuk hatırlamıyorum da, bu bina kaplamaları, kompozitler, şeyler, ateş tuğlası muhabbetleri,
evet,
yapmıştık ya hatırlıyorsan. Yani yeni nesil müteahhit kafası, yani mimar da değil. Orada mesela asla böyle bir şeye gelmedim. Bir duygu hissettirmedi bana. Bir de hani ben burada bir şekilde muhit olarak bakıldığında düzgün olan yerlerdeki işte kafelere falan baktığında, ya evet yani bir artık şey var tabii, yani bir standart var. Ama mesela bir özgünlük yok. Yani çok birbirine benzeyen ve böyle endüstriyel görünen şeyler var. Ben o organik şeyi seviyorum, dokuyu seviyorum ve hani doğal malzemeler, o doğal malzemelerin sıcaklığını seviyorum. İşte ahşabı, taşı, tuğlayı. Onları seviyorum. Belki o yüzden de birazcık bana hitap etti. Ama hiç böyle beklemeyeceğin, bu ne ya? Yani burası kırtasiye mi, kafe mi? Yani artık o kadar cephe yok. Ama şöyle içeri bir bakıyorsun abi, içeride şahane bir bar, önünde işte bistro sandalyeleri vesaire. Abi rakamı şimdi uydurmak istemiyorum ama dünyada şarap için kullanılan üzüm çeşidinin sanırım böyle yarıya yakını falan Türkiye'de varmış. Yani o kadar herhalde farklı iklim özellikleri, bitki örtüsü, toprak özelliklerinden kaynaklı. Türkiye'de yani inanılmaz bir şarap çeşitliliği varmış. Ama mesela ben ne İstanbul'da ne İzmir'de, ya hani burada şarap içilir ya falan hani gibi bir şey yok. İşte Şirince, Milince gibi yerlerde var. Orası da tabii çok küçük bir yer. Ulaşım anlamında da öyle aşırı kolay da bir yer değil. Bir de hani o tatlı şarap falan benim için hani şarap da değil. O içine meyve suyu katılmış şarap gibi geldiği için. Burada mesela abi acayip bir şarap kültürü olduğunu ben gözlemledim. İyi şarap içebileceğin çok fazla mekan var. Çok fazla çeşit var. Neredeyse hani düzgün diyebileceğin, eli yüzü düzgün ve birazcık böyle restoran olan her yerde de ayrı şarap menüsü var mesela.
Avrupa'da o şey hikayesi güzel bir hikaye. Yani her mekanın kendi ürettiği şarabı var. Çoğunun kendi ürettiği birası var. Bir kere her şehrin kendi bira fabrikası var. Oradaki birayı satıyorlar. O ayrı bir şey.
Evet,
Bizdeki
evet.
gibi bir tane ulusal, iki tane ulusal fabrikanın sattığı birbirinin aynı
Aynen aynen. Tekel mevzusu değil. Aynen.
yok orada.
Ya bir de şey abi çok dikkatimi çekti. Şimdi konudan konuya atlıyorum gibi ama hani alkol, madem alkol konuşuyoruz. Mesela yani en böyle standart hani gazete büfeleri vardır ya bizde. Böyle içeride 3 çeşit bisküvi vardır. Hani belki 3 çeşit sigara vardır falan. Abi öyle yerlerde bile minik de olsa bir şey meşrubat dolabı var. Ve içinde mutlaka işte 2-3 çeşit bira, 2-3 çeşit şarap var. Yani böyle irili ufaklı. Almak isteyen alsın. Yani bu hikayeler mesela yani bize şu anda herhalde şeyden dolayı garip geliyor ya. Biz de artık o mevzuyu tırpanlaya tırpanlaya saatini, bilmem nesini, görselliğini ve bunu satabilme yetkisini o kadar bir şekilde sınırladılar ki herhalde ondan dolayı bana bir şey geldi. Aa her yerde alkol satılıyor ya falan diye böyle bir Müslüman ülkeden gelen keko turist tribi oldu yani bir şekilde.
Öyle. Bizde de eskiden öyle değil miydi abi?
Evet, bizde de satılıyordu her yerde. Kahvede abi, kahvede bira vardı ya
Evet.
eskiden. Kıraathanede bildiğim bira satılabiliyordu.
İçkiyi sen yemeğin yanında bir bardak, iki bardak bir şey olarak içtiğin zaman, meşrubat gibi, kola gibi içtiğin zaman ne kimseye bir zarar var ne bir şey var. Ama sen onu baskılamaya başladığın zaman o ne hale geliyor? İnsanlar sarhoş olmaya çalışıyorlar. Hele de
Doğru.
fiyatını arttırdığın zaman o zaman da diyor ki maksimum düzeyde alkolü olsun, minimum maliyeti olsun diye bakıyor. Herkes fayda maliyetine bakıyor sonuç olarak bu işin. Ama mesela oraya gidiyorsun, orada çok düşük alkollü biralar var, çok düşük alkollü şaraplar var. İnsanlar normalde gün içinde bir tane iki tane bir şey içiyor. Öğle yemeğine çıkıyorlar. İş yerinden çıkıyor. Öğlen salatasının yanında bir bardak şarap içiyor. Tekrar işine dönüyor. Şimdi sen burada bunu yapamıyorsun. Sen oturup bir şişe şarap içmeye kalkıyorsun öğle yemeğinde. Sonra maymun gibi gidiyorsun ofise.
Doğru.
Biraz kültürel de bir durum var orada. Tabii ki orada da sarhoşlar var. Leş gibi sarhoş olan insanlar var. Bir de zaten
Var.
bu NATO bombalamasından sonra vizyonu değiştirmiş Belgrad. 2005-2010 arasında filan biz Avrupa'nın parti şehri olacağız demişler. İnanılmaz partiler oluyormuş orada.
Duydum da.
Karadağ'da da bana söylüyorlardı. Biz hafta sonu eğlenmek için Belgrad'a gidiyoruz diye.
Karadağ'da bir numara yoktu harbiden.
Karadağ
Belgrad'da
zaten
da varmış da.
Karadağ'ın başkenti Burhaniye gibi bir yer abi.
Podgorica değil mi? Abi Nikola Tesla Müzesi'ni gezdim. Güzel bir deneyimdi. Müze çok küçüktü ama deneyim çok büyüktü ve çok güzeldi. Bir de şeyle başlatıyorlar işte. Yani daha sırayla alıyorlar zaten. İki kere günde, ha bak demin ki söylediğim turistik mevzusunu oradan da çıkar bak şimdi. Günde sadece iki kez İngilizce sunum var. Onun dışındaki bütün saatlerde direkt Sırpça abi. Aslında icat ettiği makineler orada prototip olarak duruyor ve hepsi çalışıyor bu arada. Bu da çok güzeldi. Önce şey kısmını söyleyeyim. Bu mantık şeyi gösteriyor bir yerde de. Yani normalde şöyle düşünülmez misin yani hani bu müzeyi sonuçta görmeye gelmeye ilgili motivasyon olan insanlar genelde orada yaşamayan insanlardır. Hani gelmişken bunu burada görelim diye. Orada yaşayan insanların hani mutlaka okul gezileri, işte gençlerle ilgili üniversiteler, liseler ve daha alt yaş gruplarındaki geziler falan illaki olacaktır ama normal halk peyderpeyi gider. Nasılsa hani zaten burası Belgrad'da. Biz de burada yaşıyoruz. Ara ara gideriz falan diye. Şimdi bu mevzuyu da böyle bir yarı yarıya falan ayarlayabilirsin mesela. Ama sadece 2 saatlik kısmı İngilizce yapıp geri kalan işte kaç saat 8-9 saati komple Sırpça yapmak hani çok da fazla gelmeyin. Ya da hani bizim ya tamam ya da geldiniz. İyi tamam yiyin için edin falan ama biz de size muhtaç değiliz falan gibi böyle bir şey var. Kafa var gibi hissettirdi bana. Bu içerideki az önce bahsettiğim prototiplerin tabii en görkemleri Tesla'nın yıldırım üzerinden yaptığı cihazlar yani yıldırımı alıp toplayıp onun enerjisini dağıtmak üzerine. Hatta onun minik olanını ben de böyle bir elimi şey yaptım. Böyle mini bir çarpılma yaratıyor falan. Ama şey çok iyi abi. Görsellik de çok iyi. Böyle köşk gibi bir yer. Ufak tefek mektuplar, şeyler falan filan da var. İşte meşhur Tesla küresi falan. Ya bayağı güzeldi ya. O kısım benim çok hoşuma gitti açıkçası. Önce bir video ile başlıyor işte. Tesla'nın hayatını anlatıyor. Sonra da şeyleri anlatıyorlar falan. Kale Meydan diye bir tane meşhur bir yer var işte Belgrad'daki.
Kaleye geçmeden önce müzeyle ilgili şeyi söyleyeyim.
Ha söyle söyle.
Turizmle ilgili çok sıkıntılı bir algı var. Bunu kim, ne zaman, nasıl yerleştirdi hiç bilmiyorum. Turizm dediğin şey yerel halkın katılımı varsa ancak gelişebilecek bir şey. Bu herhalde bu her şey dahil turizmin gelişmesiyle beraber böyle sadece yabancılara yönelik bir şeymiş gibi bir algı oluştu. Ama kültür turizmi dediğin şey orada o kültür varsa ancak satabileceğin bir ürün. Tesla Müzesi de mesela öyle. Bizdeki bir sürü müze de öyledir. Dolayısıyla sen oraya bir kere kendi halkını getiremiyorsan, onlara yönelik bir şey yapmıyorsan orası zamanla ölür. İster istemez ölür. Çünkü gelen insan farklı bir deneyimi yaşamak için geliyor oraya. Sadece müzeyi gezmek için gelmiyor. Dolayısıyla sen o halkı o kültürden kopardığın zaman orada deneyimleyeceği bir farklılık da kalmıyor turistlerin. O yüzden bu yerel halka yönelik bir şey yapıyor olması önemli, kıymetli, doğru bir bakış açısı.
Burada senin söylediğine zaten katılıyorum ama o şey havayı alıyorsun yani ki orada bu arada insanlar çok güler yüzlüydü şeyden itibaren deskten itibaren artık orada daha tabii eğitimli daha bilinçli bir sayfa var genç kızlar falan şey yapılmış yani onları eğitmişler çok belli yönlendirmeleri vesaireleri ama dediğim gibi şey var yani bir ayrım gibi yapma ihtiyacı var onun da gerekçelerini konuştuk zaten demin bu da çok da garip de değil bu arada öyle tespit olarak söylüyorum yani ha şu Kale Meydan muhabbetine geçeyim orası ya şey hoşuma gitti bizde de her yerde zaten hani biliyorsun özellikle işte belli bir tarihsel geçmiş olan yerlerde işte bir tarihi bir kale vardır işte kale içi denen yer vardır etrafında bir yerler vardır falan. Burada mesela şey yapmamışlar yani olayı böyle bir turistik hale getirmek için çok kasmamışlar. O tarihi şeyi korumuşlar ve çok geniş alanlarda yani yürüyorsun ediyorsun falan ama hani şey yok yani. Ay buraya da kafe koyalım, buraya restoran koyalım. Dur işte gelen insan buradan da şey yapsın. O tarihi dokuyu hiç bozmamışlar yani genel olarak. Birazcık saat ileriydi. Ona rağmen açık olması hoşuma gitti. Bizdeki şey kafası vardır ya.
Mesai bitiminde kapanır.
Yani orayı böyle bir devlet dairesi gibi görme, işte Kültür Bakanlığı'na bağlı müzeler müdürlüğünün bıdı bıdısı falan gibi mevzu vardır ya. Orada o mevzunun olmaması güzeldi. Saat çünkü gittiğinizde kaçtı? 10 falandı. Havada soğuktu. Ama şey yoktu. Mesela yani iç kısımlarına giremedik zaten. Bazı eserlerin sergilendiği kapalı kısımlar var. Oraya giremedik. Onun da kapalı olması normal. İklim ve bitki örtüsüne gelirsek falan diye
Abi
girmeyeyim ama.
ona girme ama bir yeşil alanlardan, parklardan biraz bahset.
Abi evet ondan bahsedeceğim.
Beni
Ha
onlar
söyle.
çok etkiliyor çünkü.
Aynen. Abi ha
Özellikle de
söyle
bu
söyle.
eski Sovyet ülkelerinde, Karadağ'da da öyleydi. Azerbaycan'da da benzer bir durum vardı. Ukrayna'da da vardı. En fazla 500 metre içinde bir parktan öbürüne gidiyorsun sürekli. Öyle bir yeşil ağ kurmuşlar. Bir parktasın, çıktın oradan. Geniş bir kaldırım var. O kaldırımdan rahat rahat yürüyorsun ve yine bir parka geliyorsun. Bazıları küçük, bazıları büyük bu parkların ama en fazla bulunduğun yerden 500 metre yürüyerek bir yeşil alana erişebiliyorsun. Bizim hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, böyle ütopya filmlerinde var olduğunu zannettiğimiz bir durum bu.
Yeşil alanla alakalı olan kısmı şeyle birlikte bence değerlendirebilirim. Şehrin farklı farklı bölümlerinde nehir kenarı denen bölümde dahil olmak üzere bir park alanı oluşturmak kafasıyla ben bazı yerleri boş bırakabilme kafasının aynı kafa olduğunu düşünüyorum. Yani burası boş, buraya bir şey yapalım. Burayı niye değerlendirmiyoruz? Buraya bir bina yapalım. Hani burası değerli bir yer. Bak burası nehir görüyor işte. Bilmem ne oluyor. Buraya şu gelir, bu gelir. Kafası var ya hani bizde.
Galata Port diyoruz biz ona.
Gibi aynen.
Biz o kafaya Galata
Aynen.
Port diyoruz.
Onun projesi de var Galata Port. Bu arada İstanbul'da tabii bu iş arşa çıkmış durumda ama İzmir'de de mesela şöyle bir durum var. Yani bir yeri görüyorsun mesela boş. Sor mesela burası niye boş? İşte orada mülkiyet problemi var. İşte bilmem ne şey var. O var, bu var ve orası da bu arada aşırı böyle izbe atıl bırakılıyor ama.
Tabii
Yani
tabii. Yıkılana kadar
senin
bekliyorlar orada.
aynen senin mülkiyet problemin var. Al sana biz seninle ilgilenmeyeceğiz diye. Yani bu paraya etmiyor diye böyle kenara atılmış yerler var mesela tamam mı? Burada öyle değil abi. Yani bazı yerler çok boş ve yani boş. Öyle boş kalmış yani. Dolayısıyla da ya biz her yere doğru büyüyelim, sürekli bina yapalım gibi bir kafa yok. Bu zihniyetten dolayı da aslında yapabilecekleri genel olarak her yere öyle ya da böyle. Yani illa bir işte şey değil ama bir fonksiyonlandırarak değil de doğal olarak bırakmayı tercih etmişler. Ve orada evet bir park şeyi var. Hani bizde de şey hikayesi var ya. Hani burayı park yapacağız. Madem öyle salıncaklarla bezeyelim. Haydıraksız asla olmaz. 3 tane mi tahterevalli var? 13 tane olsun gibi böyle aptalca bir fonksiyon yükleme ve hizmet kafası var ya bizde abi. Bunu yaptık biz. insanlarımız yararlansın ve bu bize oy olarak dönsün. Hayır abi, orada doğayı koruma kafasıyla adamlar bunu yapıyor çok belli ki. Ve bu bir hizmet gibi de kimseye gelmiyor. Yani bizde zaten o zihniyet çok şey olarak çok değişti. Bir zihniyet var, aşırı kanıksanmış, işte her yeri dolduralım, her yeri paraya çevirelim, ranta çevirelim muhabbeti. Bunun dışında birisi bir şey yaptığında da bu bir hizmet gibi algılamak ya da algılatmaya çalışılıyor falan. Orada gayet yani biz burayı niye dolduralım? Burası, buraya bir bina yapmamızın hiçbir esprisi yok diye düşünmüşler. E bir de burada zaten bir şey yok, bir
Ya bir de
fonksiyon.
abi gidip böyle bir çimene bakayım, ağaca bakayım, bir bankta oturayım. Bu da bir ihtiyaç değil mi abi? Bu da bir,
Abi işte
yani kaydırak
ya
gibi
bu
kadar bir ihtiyaç bence bu da yani.
yani ve bu aslında hayata hangi perspektiften baktığına göre değişiyor abi. Yani ihtiyaçlar hiyerarşisi mevzusu bambaşka, biliyorsun yani, hep konuşuyoruz. Ana motivasyon para olduğu noktada o diğer şeyler hep teferruat gibi kalıyor. Yani ben diyor paranın yeşiline bakayım diyor adam. O beni mutlu eder diyor yani. Ben onunla diyor parkı da alırım, satın alırım, giderim çocuğu AVM'deki işte bilmem neden de kaydırırım, onu da yaparım, bunu da ederim gibi bir şey var. Yani biz harbiden beton sevici bir milletiz diye bir geyik var ya, gerçekten öyle yani. Biz inşaat seviyoruz galiba yani.
Ben beton
Millet
severim bu
olarak.
arada. Güzel malzemedir.
Ha, çok iyi. Bu arada sana bir şey itiraf edeceğim. Ben beton severim. Neymiş bu?
Bizdeki sıkıntı bana şey gibi geliyor. Tabii Sırbistan'da nasıl bilmiyorum budur veya Almanya'da nasıl. Bizde 5 yılda bir seçimle beraber gelen bütün o teknokrat kadroyu da değiştiriyor
Metal yorgunluğu.
ya.
Öyle
Metal
diyorlar ya.
yorgunluğun dışında herkes şey diyor. Benim de kendi ekibimle çalışmak hakkım değil mi?
Tabii canım.
Hikayesi var ya. Abi 5 yılda bir bu değişiyor. Dolayısıyla oradaki herkes bürokratından teknokratına şu kafayla bakıyor. Bu 5 yılda ben ne yolarım, devletten ne koparırım, halktan ne çalarım? Çünkü 5 yılın sonunda var mı yok mu o da bilmiyor. Yani 5 yılın sonunda ülke var olacak mı onu da bilemiyoruz öyle bir
Doğru
ortamda.
doğru.
Adam da diyor ki ben küpümü doldurayım, gideyim. Nasıl doldururum? En kolay olacak şey ne? Kamusal alan. Kamusal alanı yağmalır. Herkes yağmalayınca kimse hesap da soramaz. Çünkü senin arazini çalsa, el koysa sen hesap sorarsın ne yapıyorsun sen diye. Ama 80 milyonun arazisini çaldığı zaman kimse bir şey diyemiyor. Biraz sanki onun da etkisi var gibi geliyor bana burada Türkiye'de yaşadığımız problemle ilgili. O taraflarda nasıl durum bilmiyorum, idari
Abi
yapı.
bu arada şey, şimdi sen anlatırken şeyi düşündüm yani. Mesela normal şartlar altında parti değiştiği noktada merkezi yönetimle yerinden yönetim arasında biliyorsun hep böyle bir şey muhabbeti vardır ya.
Musluklar kapanır,
İşte,
aynı oldular musluklar açılır
gibi gibi
hikayesi.
aynen, ve hep böyle bir şey hikayesi vardır yani, bir uyumsuzluk bir şey falan filan. Bak dikkat et, aradaki tek mutabakat abi
Hayvanların öldürülmesi.
ya da talan muhabbeti, işte bu rant muhabbeti. Bak burada hiçbir mutabakat problemi yok. Yani parti ayırt etmeksizin merkezisi yerinden fark etmez abi. Herkes istisnasız böyle aşırı organize bir şekilde, doğru kelimeyi kullanayım da şey, şey olmaz.
Silivri'ye
Talan diyelim biz ona kibarca. Söylediğin gibi mantık bu olduğu noktada da zaten sonuçta park en fazla işte oy getiriyor diyelim ki. O da işte seçime belli bir süre kala gerekli. Onun dışında para getirmiyorsa abi gerek de yok. Öyle bir hikaye var. Ben bunun tamamen artık bayağı da kültürel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bakıldığı noktada zaten tuhaf bir şekilde olması gereken ters gibi gelmeye başlıyor ya. Bu garip ya. Yani ben bile abi yani şey, ya buralar niye bu kadar boş falan diye, Allah Allah. Yani anladın mı? Öyle bir alışmışım ki her yerin dolu olmasına.
Buraya niye bina dikmemişler?
Ha, saçma sapan bir şey var yani. İşselleştirdiğimiz, işte kanıksadığımız bir şey var. Bir bakış açısı var. Yani çok uzun zamandır devam eden, doğduğumuzdan beri sürekli gördüğümüz, şekil değiştiren ama yapı olarak değişmeyen bir şey var. O yüzden de öyle kalmış o. Başka örnekleri gördüğün zaman yani aslında evet ya, doğrusu buyu ayrıca düşünmek gerekiyor. Yani bu çok saçma yani. Hani doğru bildiğini unutturuyor sistem sana. Neyse, başka ne diyebilirim?
Kaldırımları anlatabilirsin. Bizde biliyorsun
Aa evet, çok doğru.
imar kanununda kaldırım kelimesi geçmiyor. Bizde yok böyle bir şey. Bizim
Aynen.
kültürümüzde yaya diye bir şey olmadığı için. Biz
Aynen. Bir zaman
ezelden
uçtuğu
beri
için.
bizim atasözümüz var. Ayranı yok içmeye, atla gider sıçmaya diye.
Aynen.
Dolayısıyla bizde yaya diye bir şey olmadığı için biz her yere arabayla gitmeye ezelden beri alışkın. Arabayı biz icat ettik çünkü.
Abi bir kere yani kaldırımlar ya çok net bir şekilde, hatta yaya geçidi çizmişler. Kaldırım böyle yuvarlak geliyor. Yaya geçidini de böyle dört taraflı. Adam dört taraflı yaya geçidi çizmeye çalışıyor şey. Aşırı bir yaya geçidi arzı var. Öyle diyeyim sana. belediye tarafından. Yani bir dört yol ağzı düşün. Dört tarafta da yaya geçidi var. Onlar böyle dört yaya geçidi birleştiğinde bir kare, büyük bir kare oluşuyor. Düşün yani. Ve kaldırımları bir şekilde bina cephelerine uydurabilmek için oval getirmişler. Yani pahlı da denilebilir. Tam böyle sivri bir şekilde değil. Tabii doğal olarak zaten araçlar da dönebilsin diye öyle olmalı da. Ya bak yine diyorum abi, doğru bildiğimizi unuttuğumuz için. Oraya gidince a kaldırım oval a işte falan böyle tam salak bir tribe giriyor insan. Neyse oradaki o yaya geçitlerinin beyaz boyalarını çizerken tabii oradaki o oval kısımlarla köşeli keskin kısımlar birbiriyle tam böyle uymamış. Hatta onun bile şakasını yaptık. Çizememişler. İnsan şunu şöyle çizer falan ama asıl mevzu tabii ki çok başka. Ya zaten hani yaya geçidinde herkes duruyor. Yani ışık mışık olması gerekmiyor. Yaya geçidi olduğu anda yola atla abi. Hiçbir şey olmuyor yani. Tabii ki biz hep böyle onu geçsek mi geçmesek mi tribimiz oldu. Ama bu Karadağ'da da böyle.
Biraz burada da başladı onlar. Her yerde
Çok az
değil.
ya.
Her yerde
Çok
değil
az.
ama ben gittiğim pek çok şehirde artık, büyük şehirde özellikle, insanların yaya geçidine geldiğim zaman ışık olmadan durduğunu görüyorum. Böyle ikimiz birden bekliyoruz, mal gibi bakıyoruz birbirimize.
Aynen. Ya bazı yaya geçitleri mesela böyle şey çok artık orada herkesin bildiği böyle işlek bir caddede oluyor. Burada da Girne'de var bir tane mesela yaya geçidi. Orada harbi herkes duruyor. Ama mesela abi biraz daha ilerliyorsun yani bir 500 metre ilerliyorsun. Bu şey mevzusu var ya işte sağa dönerken yayaya yol ver muhabbeti var ya. Yani aslında aynı anda sağa dönüşe de yeşil yanıyor, yayaya da yeşil yanıyor. Abi mesela oradaki kaoslar zaten bitmiyor. Bir de yani bizde trafik ışıklarının süresini kısaltacağız diye yayanın karşıdan karşıya geçmek için koşması gerekiyor ya çoğu yerde. Yani normal hızla, normal yürüme hızıyla o yolu geçemiyorsun. Çünkü sana yeşil yandığı andan itibaren sana veriyor mesela bir 10 saniye. Ulan o yol 10 saniyede gidilmiyor abi. Ben hızlı hızlı yürüyerek gidebiliyorum da annemle babamla yürürken falan olmuyor mesela baktın.
Mümkün değil ya. Bir de abi şimdi mesela İstanbul'da geçen hafta benim başıma 3 kere falan geldi o. 25 metrelik, 30 metrelik caddeler. 3 gidiş, 3 geliş.
Aynen.
Arada refüj var. Işık yanıyor. Geçiyorum. Normal bir hızda yürüyorum. Koştura koştura gitmiyorum. Refüjde kalıyorum abi. Öbür tarafa geçemiyorum.
Evet. Bir de kavşak tarzı yerlerde tabii oluyor. Bir yoldan gelen A yolu diyelim biz ona. A yolundan gelen araçlara kırmızı yandığında B yolundan gelenlere mesela anında yeşil yakıyorlar abi. Ya ben ne ara geçeceğim oradan? Biri bir taraftan geliyor, biri bir taraftan. Şimdi onu bekledin diyelim. Öbürün anında yeşil yakıyor. Arada bir 10 saniyelik boşluk bile yok abi. Ya sen diyor geçme diyor. Ben diyor trafiği araçlara göre düzenliyorum diyor. Üstüne de bir yaya geçidinde kaldırımda fark etmez bir kurye terörü var. Her
Of, o
yerde
felaket bir şey ya.
olan kaldırımdan gidiyorlar, ters yönden gidiyorlar. U dönüş bilmem ne, refüj atlama her
Her
şey
şey,
var.
her şey var.
Ve her şey serbest yani onlara. Ve gerçekten binlerce ya sayısı korkunç bir şekilde artıyor. Korkunç bir şekilde artıyor ve sürekli kornaya basarak diyorlar. Dirit. Yani ben geliyorum, çekilin. Anladın mı? Benim acelem var. Hep bizim acelemiz var. Biz şey yetiştirmeye çalışıyoruz ayağına. Bu arada orada çok az kurye gördüm. Onu da söyleyeyim. Çok az kurye gördüm net bir şekilde. Zaten bizde niye bu kadar fazla olduğunu da anlamıyorum. Çok anlamsız geliyor.
Ukrayna'da çok vardı mesela kurye. Ama orada bizde hiç olmayan iki kurye var. Biri yaya kuryeler. Evet, normal buradaki motorcuların arkaya taktıkları o çanta var ya, onu sırtına takıyor yaya olarak.
What?
Mahalle bazında kuryelik yapıyor anladığım kadarıyla onlar herhalde. Çünkü uzun mesafe gidemezler motor gibi. Bir de bisikletli kuryeler çok fazlaydı.
Ya işte bu
O
zaten şey
bisiklet
yapar
tabii
ama.
biraz coğrafya ile ilgili. Yani çok
Evet.
iniş çıkış varsa olmaz ama.
Tek tük, yani tek tük demeyeyim de burada da bir miktar görüyorum bisikletli kurye. Bu elektrikli bisikletler var ya.
İzmir'de mi?
Görüyorum ama tabii motorlara göre çok az ve motorların bir kısmı işte elektrikli bilmem ne falan olduğu için sesi de duyulmuyor abi. Harbiden gergin gergin yürüyorum ben artık yani. Şuradan sahile gitmek bile gerginlik bir vesilesi. Bunu ayrı bir şekilde ayrı bir programda belki konuşuruz da tüketim, alışveriş, alışkanlıkları falan gibi bir şey yaparsak eğer hani bu insanların bu kurye hadisesine bu kadar bağlı kalması ve böyle bir zıvanadan bana sorarsan çıktı gibi geliyor. Bugünkü şeyimiz biraz böyle ana bir konumuz olmadan böyle sohbet tadında geçti. Ara ara böyle yapalım diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
Evet, bir nefes alalım. Yine sonunda dayanamadık, girdik. Bunda ama
Girdik. Aynen. Olsun. O kadar olur.
biraz daha böyle yumuşak programlara ihtiyacımız var gibi. Biz de sıkıldık çünkü.
Aynen.
İstanbul'da bir arkadaş grubu toplandık. Bir tanesi bizi her hafta dinliyor. Dedi ki, dinliyor musunuz dedi urbanizmayı. Bir tanesi dedi ki, oğlum ben zaten antidepresan kullanıyorum. Bir de onları dinleyip iyice intihara mı sürükleneyim dedi.
Çok mantıklı.
Dolayısıyla biraz böyle yumuşak yumuşak konuşsak iyi olacak gibi. İyi bakalım.
Görüşürüz abi.
Görüşürüz.
Hadi kendine.